Saffat 6. sohbet. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfik illa billah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve lekad yessernel Kur'ane le zikr fe hel min müddekir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Saffat'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ayetten itibaren diyemiyorum. Hep böyle geriye dönük tekrarlar oluyor. O yüzden herhangi bir ayet şeyi vermeyeceğim. Şimdi çok zengin bir ayetler bütünü. Yani basit birkaç iki kelime gözüküyor gibi oluyor ama işte Allah nasip ederse bugün anlatmak nasip olursa göreceğiz. Birçok kavram var şeyin içerisinde, bu ayetlerin içerisinde. Şimdi şüphesiz sizin ilahınız birdir. O göklerin, yerin ve aralarındakinin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir dedikten sonra dikkatimizi bizim semaya çekiyor Allah-u Teala. Gerçekten biz dünyayı, yani dünya semasını, yani en yakın semayı yıldızlarla zinetlendirdik, süsledik diyordu. Ve onu da hıfzettik. Neden? Bütün şeytanlardan, nasıl asi şeytanlardan. Onlar meleği, alayı dinleyemezler. Ateş atılarak yakılırlar. Her taraftan gelen, her yandan gelen, onları kovmak için gelen ateşten ve onlar için bir devamlı azap vardır. Ancak bir kelime kapıp kimse istisnadır. Onu hemen delip geçen bir şiab takip eder. Ayetlerin geneli buydu. Son kez bu ayetlere bir dönüş yapıp aşağı doğru devam edeceğiz. Geçen haftadan da söylemiştik, bir soru cevap şeklinde bir son haftayı yapalım demiştik. İlginç bir tarz olsun diye onu yapmaya çalışalım. Şimdi bir kere Rabbim bunu niye anlatıyor? Bunları, semayı niye anlatıyor diye kendime sordum. Şöyle bir cevap geldi. Bir kere Allah-u Teala sistemini tanıtıyor. Yani bakın diyor, ben arzı ve semayı yarattım. Birçok ayete baktım gelmeden itibaren. Bu semanın yıldızlarla donatılıp da şeytanlardan ve cinlerden korunması ile ilgili birçok ayet geçiyor. Bunu meraklısı için o ayet numaralarını vereceğim. Çünkü bu teknoloji sayesinde internetten de dinleniyor. Durdurup bu ayetleri inceleyebilirler. Onları söylemek istiyorum. 7-18, 15-17, 15-18, 21, yani Enbiya suresinde 30, 31 ve 32. ayetler var. 26-212, 41-12, 46-29, 67-5, 72. surenin de 8, 9 ve 10. ayetleri. Bunlar bu sahnelerin diğer surelerde de geçtiği, anlatıldığı yerler. Bir şeyim var, tavsiyem var. O ayetlerin önceleriyle ve sonralarıyla bakarsanız da çok açıcı oluyor. Şimdi yani o kadar teferruatla anlatsam yani birkaç hafta daha sürecek. Hani biraz ilerlemek adına, yani çok acelemiz de olmadığını biliyorum ama hani bu ayetlere sizin de bir bakmanızı söyleyeceğim. Gerekirse zaten bu yeri geçtiği yerlerde de bunlardan da değineceğiz. Ne demiştik? İşte Rabbim bu semayı yarattığını ve semaya da yıldızlarla süslediğini, onu ilimle de zinetlendirdiğini dolaylı olarak söylüyor. Sistemi anlatıyor. İkinci olarak ne diyor? Ufkunuzu geniş tutun diyor. İdrakınızı geniş tutun. Yani sadece çevreniz, kendiniz ve çevrenizle sınırlı saymayın. Hani Rabbül Alemin dedik ya, yani Fatiha'daki en faydalı alanlardan biri olmuştu. Alemlerin Rabbi olan Allah. Yani bizde benim Rabbim, işte çevrembekilerin Rabbi olan Allah var. Fakat sistem çok büyük, geniş. Hem şehadet olarak hem gaybi alem çok geniş. İşte bu semadan da, işte bu şeytanlardan da, cinlerden de örnek vererek alanın sizin tahmininizin çok ötesinde olduğunu söylüyor. Zaten bu 11. ayette de buna bir işaret var. Oraya geldiğimizde de göreceğiz inşallah. Sistemi hem tanıtıyor hem de yüceltiyor. Yani basit bir sistem değil, hani geniş bir sistem ama çok komplike, özellikleri çok yüksek olan sistem olduğunu da söylüyor. Bunlara bakarak kendinde bir sistem oluştur diyor.
Ufkumuzu açıyor.
Ufkumuzu açıyor. Bir de hani mekanizmasını da kopyala diyor. Modelle diyor yani. Çünkü neden biz kimi modelleyeceğiz? Yani mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim sistemi o kadar mükemmel ki Amerika'nın onu kopyaladığıyla ilgili şeyler var. Yani mükemmel bir sistem olduğu zaman onu modellemek gerekiyor. Şimdi modellenmeye en layık sistem de tabii ki Allah-u Teala'nın sistemi. Biz gerek kendimizde gerek de dünya sisteminde doğrusunu anlayıp da tefekkür edip ayetlerden bulup da uyguladığımızda da en mükemmele uymuş oluruz. İşte Kur'an neden hidayet? Yol gösterici. Yani burada da var. Burada ne var? İlimle, bilgiyle ve savunmayla ilgili, idameyle ilgili de ipuçları var. Geçen haftalarda söyledik. Her ilim kendi alanında bu ayetlerin, yani hıfz, muhafaza, savunma gibi şeylerini yakalayıp da kendi alanında yorumlarsa inanılmaz bir bilgi olur. Mesela internette güvenlik var biliyorsunuz. Hani şeytanların buraya sızıp bilgi alma istemleri. İşte Allah-u Teala burada kendi sistemini nasıl kurduğunu izah ediyor. Buradaki geçen kelimeler yerine. O sibernetik sisteminin ya da bilgisayar sisteminin kelimeleri adapte edilirse aslında çok güzel ipuçları olabilir. Hani tıptan bahsettik. Savunması, şeytanlara mikrop dersen. Şimdi hacker sisteminde şeytan farklı, tıpta şeytan farklı. Devlet sisteminde de şeytan ne oluyor? Casus oluyor. Uzay sistemi dersen şeytan negatif enerjiler oluyor. Sistemi bozmak isteyen negatif enerjiler oluyor. Yani Kur'an'da formül nereye uygularsan o var. Bu her alanda uygulanacak bir sistem gibi geldi. Bu genişletilebilir buradan neler var diye. Soru cevap şeylerine devam edelim. Neden şeytan ve avanesi bu gizli saklanan bilgiye çok hevesli? Hani sorular soracağız ya buradan. Şimdi biz neyi anlıyoruz? Allah arzı yaratıyor. İşte bu verdiğim ayetlerde bunların şeyleri var. Teferruata girmeyeceğim. Önce arzı yarattım diyor. Oraya sabit dağlar koydum diyor. Sonra da semaya yöneldim diyor. Allah-u Teala semayı inşa ettiğini söylüyor. Şimdi yeryüzünde biliyorsunuz şeytan üst alemin mahlukatıydı. Evvelen. Hani Adem'e secde olayında biliyoruz biz bunu. Biz bütün meleklere secde ettik. Et dedik. İlla iblis dedi. Şimdi buradan ne anlıyoruz? İblisin de meleklerden ayırt edilmediğini, o kategorinin içerisine konulduğunu söylüyor. Yani biz şöyle demiyor ayette, biz meleklere ve iblise emrettik, secde etti Adem'e, iblis etmedi değil. Biz meleklere secde et dedik, illa iblis diyor. Demek ki kategorisi onun, o kategoride, yani meleklerin, işte meleği âlâ denilen şeyin içerisinde, o an itibarıyla. Fakat zaten o ayetlerde biliyoruz, o kâne minel cinni diyor, zaten cinlerden idi. Yani hani melek olmadığının orada ifadesi var. Ama konum olarak orada. Zaten o mıntıka o kadar latif, özel bir mıntıka ki her cisim latif bir, nurani bir latiflikte, ruhani bir latiflikte, melekutu bir latiflikte. Hani bu boyutta değerlendirirsek daha iyi anlarız. Ama illa iblis diyor. İblise ne muamele ediliyor? kovuluyor. O şey ayetinde var. O size verdiğim ayetlerde var. İki kelime geçiyor orada. Yanılmıyorsam Hicr 18, 19, o 20'lerde geçiriyor. Biz onu zem ettik diyor. Ve de duhr ettik diyor. Bu şeyde geçen, ayette geçen. Başka bir ayette de racim diyor. İkisinin birleştiği yerde ne? Hani Euzubillahimineşşeytanirracim racim diyoruz ya. Racim, zem ederek, aşağılanarak ve kovularak uzaklaştırma. Yani mesela bir devlet memuruna şöyle bir yazı gelebilir. Sizin tayininizi şuraya aldık. Yani eğer bu kötü bir yerden, pardon, iyi bir yerden daha kötü bir yerse, o hani ifadeler ne kadar sert olmasa da o kişi onun bir tenzili rütbe ya da zem edilme olduğunu anlıyor zaten. Ama bir de bunun yani ifadeler, latif ifadeler, hani sizin göreviniz, yeriniz şurasıdır diye bir ifade var. Kötü bir aşağılama falan yok. Bir de kovularak ve zem edilerek olduğunu düşünün. İşte bu racim oluyor, recm etme oluyor. Bakın hani bazı cezaların suçları var, recm cezası biliyorsunuz. Taş atılarak. Tabii şeytana, iblise orada taş mı atıldı? Hani o alemde latif bir alem, taşın ne işi var denebilir. Kendi cinsinden bir malzemeyle atılmış olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi evet, şimdi insan şeyden yaratıldı, değil mi? Topraktan yaratıldı ya da kerpiçten, sert olandan yaratıldı. İnsana taş atılıyor. Ama iblisin yaratılma malzemesini düşündüğünüzde biliyorsunuz ateşten, ateş atılma, ateş cinsinden bir şeyle kovulma ihtimali yüksek. Zaten burada da hani şiab derken de ateş cinsinden bir şeyle onun kovalandığını söyleniyor. Yani racimin yaratılan mahlukatın kendi şeyiyle olduğunu düşünüyorum, cinsiyle. Hatırlarsanız Fil suresinde de buna değinmiştik. Kuşlar, düşünce sistemini anlatan kuşlar ne yapıyordu? İnsana sicilden, yani kendi yaratıldığı cinsinden taş atarak düşünme sistemini temsil eden beyinlerinden, kafalarından giriyordu değil mi? Mesaj veriyordu. Yani sen nereyi helak etmeye gidiyorsun, yok etmeye gidiyorsun? Senin kendinin yaratıldığı toprak, kendinin yaratıldığı toprağın bir rivayete göre alındığı Kabe'yi yıkmaya gidiyorsun sen. Ne yapıyorsun diye bir ilahi işaret olduğunu söylemiştik, hatırlarsınız. Kuşlarla ilgili Yasin suresinde geçen yerlerden. İşte bu recm ediliyor. Şimdi recm edildikten sonra artık nereye iniyor? Bir alt alemlere iniyor İblis. Orada da rahat durmuyor. Şeytan Adem'i, artık ismi şeytan, Adem'le Havva'yı kandırıyor. Hepiniz oradan cemiyan inin emriyle beraber de dünyaya iniyor artık.
Öyle bir şey var, pardon. Orada İblis sanatını icra ettiği zaman şeytan oluyor. Yani şöyle ki, şimdi siz doktorsunuz, ama isminiz size Muharrem. Yani Muharremsiniz, fakat işini yaptığınız dişçi oluyorsunuz. Doktor oluyorsunuz. Onun gibi aynı, değil mi?
Aynen öyle. Fakat indirildikten sonra, şimdi iki rejim olayı var. İki in var, emri var. Artık dünyada ve dünya semasında, hani bilgi olarak biliyoruz ki cinler hem arzda hem de arzın semasında yer tutmuşlar. Hani bunları niye anlatıyorum? Yani şeytan ve avanesi neden yukarı merakla? Bir kere şeytanın şeyinden sorarsa indirildiği yere artık merakla. Yani oradan def edilmiş, kovulmuş, fakat orayla alakasını sürdürüyor. Yani bir mahrumiyet var oradan, mahrum edilmişlik var. Vazgeçemiyor, ilgileniyor. Aslında bu şeyin de, insanın da marazı diyeyim ben. Belki hatırlarsanız ayetlerde, şeytan Adem'i kandırırken, Rabbinizin şu ağaca yaklaşmasını neden yasak ettiğine delalet edeyim mi, söyleyeyim mi derken söylediği iki şey var. Birincisi ebedi hayat, ikincisi de mülk. Bu mülk konusu bazı ayetlerde tükenmez mülk, bazı ayetlerde iki melek olmayasınız diye diyor. Adem ve Havva'ya iki melek olmayasınız diye diyor. Şimdi Adem ve insanlık diyelim oradaki haline nereden indirildi? Bir üst alemden indirildi. Orası melekût alemi, yani meleklerin, özellikle mukarreb meleklerin yaşadığı bir alem. Şimdi iki melek olmayasınız diye ne var? Yukarıya talep var. Yukarıyla kandırıyor yani. Demek ki gerek insanda gerek cinlerde üst aleme sürekli bir talep, ilgi, alaka ver. Hani tarihsel kronolojik şeyi söylesek de buna özlem diyebiliriz. Bir kere bu bir zaaf. Evet, yukarıya bir özlem var. Bunun ilgisiyle şey yapıyorlar. Yukarı bir talepleri var. Yani konum kaybı var. Bu konum kaybının kendilerince bir telafisi olarak görüyorlar. Şimdi ikincisi şu. Bu Fussilet ve Cin surelerinde geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an indirinceye kadar cinlere müsaade varmış. Yukarı alemde bilgi almak şeyiyle. Fakat Kur'an'ın gelmesiyle beraber yasaklanıyor. Şeyde geçiyor. Bu 26-212'de geçiyor. Bu 26-210'dan itibaren geçiyor. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Güçleri yetmez. Çünkü onlar işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Öyleyse sakın Allah ile beraber başka ilaha yalvarma diye devam eden ayetler var. Artık Kur'an'ın inmesinden itibaren işitemiyorlar. Ama yine de ilgi alakaları devam ediyor. Bir de bu şey diye sordum. Bilgi, hani soru cevap geçeceğiz ya, neden meraklı? Gerek insan, gerekse cin ve şeytan bu bilgilere neden meraklı? Ona da şöyle bir cevaplar geldi. Şey çok ilgili, yani istihbaratı bilgi çok kıymetli bir kere. Yani oradan alınacak bir bilgi arzda kullanılabilecek değerde.
Öğrenme
içgüdüsü mü? Şimdi o pozitifi, ona geleceğiz. Şimdi hani biraz daha olumsuzunu söylüyorum. Olumlusunu söyleyeceğim. Yani iki tane var. Neden bu bilgiye değer veriliyor? Neden bu kıymetli diye. Hani bir bunun olumlu tarafı var. Bir olumsuz tarafı var. Şimdi hani menfaat dedik ya. Yani bu bilgiden bir menfaatleri var onlara. Hani bir, o bilgiyi elde edinmek, şeytanlar için söylüyorum, hala yukarıyla bir diyaloglarının olduğunu, ilişkileri olduğu için kendilerinde bir tatmin duygusu sağlıyor. Hani emekli olmuş birinin eski iş yerine gitmesi, sevgilisinden ayrılmış birisinin onun şu an semtine gitmesi ya da şu an Facebook'una bakması gibi. Yani böyle ilgi alakanın devam etmesi onlar için hoşuna gidiyor onları. Hani bu bir tatmin duygusu diyeyim. O tatmin duygusu var. Sonra şeytanlar açısından söylüyorum. Bunlara insanlar için kullanıyorlar. Hani bir zarar vermek için insanlara bu bilgiyi. Bir de insanlar katında karizmalı, değerli olmak adına. İşte burası insanlarla birleştiği yer. İnsan da bu gaybi, sırrı bilgiye meraklı ya, gerek kendisiyle ilgili, gerek sistemiyle ilgili. Bu bilgiyi de nereden alabilirim? Bunun dinlerde olduğunu bilen bir insan onlara teveccüh edebiliyor. Bu ayette geçiyor. O size verdiğim o ayetlerde var. Onlar diyor, cinlerden yardım isterler diyor. Onlara yönelirler diyor. Şimdi niye yöneliyor, şey yapıyor? Yani onlardan bazı menfaatleri olduğuna inanıyorlar ve yöneliyorlar. Şimdi herkesin ya da bir çevresindekilerin bir şeyi düşmüştür o cinci hocalara, bilmem nelere. Kahinlere, falcılara, astronomlara. Yani o gaybi bilgi elde etmek, zor bir durumdan kurtarmak için o bilgi olması ya da başkasına zarar vermek için, değil mi? Yani birçok büyü yaptırılıyor bugün. Ağza alınmayacak büyüler yaptırılıyor. Akla hayale gelmeyecek büyüler yaptırılmıyor. Yani işte bunların o bilgilerden faydalanmak istemelerinin maalesef öyle bir negatif bir şeyi var. Sebebi var. İşte cin ve şeytanlar da bunu kullanıyor. Neden? Kendilerine yöneltmek için bir sermaye o. Yoksa niye yönelsinler? Bu açıdan şey. Önceki haftalarda konu almıştık. Dedikodu ilginç. Yani bu gaybi bilgiyi dedikodu bir malzemesi olarak kullanıyorlar. Yani bu dedikoduyla ilgilenenler, o dedikodu biraz hafif kalıyor da onun İslami şeyine gıybet. Gıybete meraklı insanlar en ufak bir bilgi çok kıymetli. Gaybi bilgi. Tüy olarak görüyorlar bunu. Mesela yani at yarışlarında oynuyorlar ya, bir tüyo, bir bilgi çok kıymetli. Böyle bir bilgi de onların maddi ve manevi kazançları olabilir. Birisinin açığını yakalama için olabilir bu.
Korkutmak, sindirmek için de diyorlar. Evet, günlerim var diyor.
Evet, korkutmak, sindirmek için bu bilgi kullanılabilir. Ticari sır elde edip bundan kazanç elde etmek için, bir formül elde etmek için, ya da ne yapacaklar, bir ürünü ne zaman sürecekler.
Tatmin için de yapıyorlar.
Efendim?
Tatmin için de yapıyorlar.
Evet. İfşa, tehdit, şantaj amaçlı. Fesat çıkarmak için. Değil mi? Fesat da başlı başına bir şey. İfsat etmek, ortalığı karıştırmak. Yani bundan fitne, bundan şey olan insanlar var. Başka bir alan geldi, bu ilginç gelebilir size. Gaybi bir karizma elde etmek için. Yani gaybi bir bilgiye sahip olmak kişide değişik bir karizma unsuru oluyor ve bunu kullanıyorlar. Hatta ilginç, kimseye söylemeseler bile o bilginin kendinde olmuş olması, kendini gizemli hissetme duygusu, buna vakıf olma. Hatta bunu biraz hissettirerek, bunların hani kişi şeylerinde de vardır, kelimelerinde vardır, böyle değişik, tam böyle açık olmayan ifade kullanırlar, kendilerine gizemli hal verirler. Bunların hepsi işte bu gaybi bilgiyle ilgili negatif bir şey, sebep. Evet. Peki bunun hani bu alakanın faydalı bir şeyi yok mu? Bir kere Alak suresinde ne diyor? Biz insanı bir alakadan yarattık diyor. Alaka biliyorsunuz embriyo manasına da geliyor. Muallak diyoruz yani biz, muallak. Muallak asılmış demek. Embriyo da ana rahminin çeperine asılı olarak tutunduğu için bu isim verilmiş. Fakat bu teknolojiyle bizim anladığımız bir bilgi değil mi? Embriyoloji ilmiyle anlaşılmış bir şey. Yüzlerce binlerce yıl evvelinin bu alaka kelimesinden bunun anladığını düşünmüyorum ben. Hani günümüzdeki bilimsel şeyle, fakat bilimsel terminoloji bu sefer de asıl manasını uzaklaştırmış. Bunu Haluk Nurbaki'nin ifadesi. Bizim Türkçe'de kullandığımız ilgi, alaka diyoruz ya, alaka bu. Yani insanı diyor alakadan yarattık diyor. Yani çevresine, bilgiye meraklı bir yapıda yarattık. Zaten ondan sonra dikkat edin, Alak suresinde Allah bilmediğini öğretti, kalemle öğrettiği gibi ilimle ilgili bir izah var. Demek ki bu alakayla onun çok alakası var. Hani embriyo yanlış mı? Doğru. Ama asıl değerleri ıskalamamıza sebep oluyor. Sadece oraya takıldığımızda manayı daraltıyor yani. Başka bir ayette de biz insanı aceleden yarattık diyor. Enbiya 35'te. Bu da biraz olumsuz kısmına yakın gibi. Yani alakadan yaratıyor, bir de aceleden yaratıyor. Yani o acele bir bilgiyi elde etmesi. Zaten diyor ben ayetlerimi, o ayetin devamına bakın, size açıklayacağım zamanı geldi diyor. Acele istemeyin diyor. Şeyde bir vardı. Simyacı diye bir kitap var. Çok ilgimi çekmişti okurken. Orada bir şey var. Birisine gidiyor da, gaybi bilgiler veren birisine gidiyor. Tam öğrenecek, kitabı kapatıyor, o bilgi verecek diyor. Şimdi diyor, bunu neden öğrenmek istiyorsun diyor. Bak sen, ben bunu sana söylemeyeceğim diyor. A şıkkı diyor. Bu bilgiyi öğrendin diyor ve başına kötü bir şey gelecek diyor. Diyelim kötü bir şey gelecek diyor. Diyelim birkaç sene sonra gelecek. O bilgiyi şu an öğrendiğin zaman diyor, şu andan itibaren onun gerçekleşeceği zamana kadar diyor sürekli eziyettesin diyor. Bir kez yaşayacağın ve ileride yaşayacağın bir üzüntüyü sürekli duyuyorsun. Mesela biz çok yakınımızın öleceği zamanı bilsek eziyet ya. Değil mi? O günün gelmesi bilmem ne. Ama hak vaki olacak, bir gün ölecek Allah'ın takdiri. Bir kez üzülüyorsun o zaman. Yani diyelim olumsuz bir bilgi. Onu öğrenmek sana bir şey kazandırmıyor ki. Kader de belli zaten. Hani onun kaderi belliyse yapacağın bir şey de yok. Eziyet. B şıkkı. Diyelim diyor bu sevinçli bir haber diyor. Bunu öğrendiğin zaman, gerçekleşeceğin zaman sevinemeyeceksin ki diyor. Zaten biliyorsun. Yani sürpriz olmayacak. Birisine hediye alacaksın. Hediye paketini açtın daha evvelden, ne olduğunu gönderdin, gördün. Şimdi o an geldiğinde açtığında sevinmezsin ki. Bu da sevincini azaltıcı bir unsur. Yani neden öğrenmek istiyorsun? Hani bu oradaki o kitaptaki bilgi benim çok ilgimi çekmişti. Yani onu da burada söylemek isterim. Ama olumlu tarafından şöyle bir şey var. Hani ilgi alakadan yaratılıyor ya. Şimdi bilgiyi doğru yerde kullandığında menfaatine sağlıyor. Ama şunu da şey yapmak lazım. Bu uzayda olan, pardon, semada olan bilgiler rastgele bilgiler değil. Şimdi Rabbim bu ayetlerin geneline bir bakın. Semadaki bilgiyi özel bir ilim, özel bir bilgi, gizemli, sırrani, yüksek bir ilim alanı olarak veriyor. Biraz teorine girmek istiyorum. Bu Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin kitaplarında geçen bir bilgi. Şimdi Allah-u Teala'nın bir isimleri var, bir de sıfatları var. Sıfatları çok konsantre. Her aleme sıfatlarıyla tecelli ediyor. Onun da biraz daha açılmış kısmı isimler. İsimlerden de fiiller tecelli ediyor. Şimdi bizim bu idrak düzeyimizde özellikle Allah'ın ilim sıfatının tecellisinden olduğu bahsediliyor. Bizim idrakımız dışında da birçok alem olduğunu, bunun da hayat gibi, semi gibi, basar gibi değişik ilim, sıfatlarının tecelligahı olduğunu söylüyor. Ya bu çok özel üst bir bilgi ama buradan giderek bir yere varmaya çalışıyorum. Bizim idrakımızın alanı olan bu alem Allah'ın ilim sıfatıyla yaratıldıysa, arzdan yukarı doğru gittikçe bu ilmin tezahürlerinin çok net olarak giderek artan bir şekilde olmuş olması lazım. Arz bu anlamda neyi temsil ediyor? Senin yaşaman için gerekli olan ilimlerin olduğu bir yer. Zaten size verdiğim ayetlere bakın. Bir yeryüzünde sabit dağlar yarattık ve hedefe ulaştıracak yollar yarattık diyor. Yani senin ihtiyacın olacak, seni sarsmayacak, sana uçup gelmeyecek bilgiler. Fakat yukarı doğru, semaya doğru gittikçe o kapıların açılmasıyla beraber idrak alanın İlim boyutundan çok artıyor. Çok yüksek bir ilim. Manen uruç eden de bunu algılıyormuş. Yani Miraç olayı buna bir örnek. Peygamber boyutunda. Kişi boyutunda da bu tasavvufta manevi bilgi yaşayanlar anlatıyor. Tabii ki bilmemiz mümkün değil. Halvet olayı. Halvete girildiğinde, yani şimdi normalde birkaç metrekare bir alanda ya da yaşantıda da olabilir bu, bir yere gitmiyor görünüşte. Fakat senin göremediğin alanda bir uruç, yükselme söz konusu. Nereye gidiyorsun? Manevi alanlara gidiyorsun. Manevi alanlara gittikten sonra artık ilim alanı açılıyor. Bu tarafta da ilim var ama sabit dağların olduğu bir ilim. Yukarıda açılımların olduğu bir ilim var. İşte buna ehli olmayanlar, bu alemlere giremiyorlar. Bunun da Rahman 33. suresinde ayeti var. Hadi diyor, insan ve cin topluluğu diyor, semanın kuturlarını geçsenize diyor, sınırlarına. Buna güç yetiremezsiniz. Ancak illa bir sultan diyor. Ancak bir ilahi sistemle gelen bir mekanizmayla ancak oraya geçebilirsiniz diyor. Bu da ayette de, o hangi ayet olduğunu yazmayı unuttum. Diyor ki ayette, eğer diyor biz gök kapılarını açsak da diyor oraya, oranın gölgesinden faydalanarak yukarı çıksalar bile diyor, yani hazır olmadan, diyecekler ki diyor, biz sarhoş olduk ya da büyülendik, sihirlendik diye. Yani bugün manevi alemde uçukluk olarak adlandırılan hale gireceklerdir diyor. Yani kaldırılabilir bir alem değil. Hani Allah-u Teala şimdi şey alanına girersek, neden bu bilgiyi gizliyor, saklıyor? Şimdi Rabbim cömert, gani, değil mi? Kerim. Fakat işte biraz evvel söylediğim gibi yanlış şekilde bu ilmi değerlendirmesinler, yanlış alanlarda kullanmasınlar diye. İki de korumak amaçlı. Yani şimdi çocuk terlemiş, sen suyu vermiyorsun. Sen zalim misin? Soğuk suyu vermiyorsun, affedersin. Onu korumak için vermiyorsun. Hıfzan yani. Muhafaza anlamıyla. Ama çocuk onu anlayamıyor. Niye bana vermiyor korumak? Şimdi hazır olmadığım bir bilgiyi anlık olarak verirse kaldıramayacağım bir ilim olur. Onun uçukluk hali olur. Kaldıramazsın. İmanın bile tehlikeye girer. Onun için de bu ilim aynı zamanda gizleniyor, sırlanıyor bir anlamda. Bir ayet var, o ayette diyor ki size diyor açıklandığı zaman kaldıramayacağınız şeyleri sormayın. Kur'an'a indirilirken sorarsanız size izah edilecektir, açıklanacaktır diyor.
Bir şey ben merak ediyorum. Şimdi mesela bizim bir şey gözümüzde algılamamıza göre yanlış ya da eksik algılama. Biz hep böyle uzay deyince böyle bu boşluğu şey yapıyoruz.
Evet, evet.
Yani o bambaşka bir alem. Yani bizim tasavvurumuz dışında da orada ben şu var yani Cenab-ı Hak dediğiniz gibi Allah orada bir takım bilgiler derc etmiş öyle oyla.
Evet.
O derc etmiş öyle şey. O alemde. Biz bilemiyoruz onu. Olan bizim için hep şey. Sanki gökyüzünden çıktı yıldızların oradan altı geldi gibi geliyor bize.
Tabii tabii. Şimdi zaten ben 3-4 haftadır bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bizim sema gibi, uzay gibi evet. gördüğümüz yer bir alem kabul. Fakat ayetlerde bahsedilen bunun içerisine giden manevi mekanizmayı anlatıyor. Yani biz uyuduğumuz zaman nereye gidiyoruz? Yatakta duruyor. Rüya nerede görülüyor? İşte başka bir aleme gidiliyor. Rabbim bu uyku mekanizmasını niye bize gösteriyor, izah ediyor? Ya diyor siz hepinizin yaşadığı bir olan. Bunu idrak edemiyor musunuz? Ölümle anlatılıyor. Ölen kimsenin biz bir yere gittiğini biliyoruz. Yani ismini belki farklı diyoruz. Berzah alemi farklı bir şey ama yani yok olmuyor. Uzayda da herhangi bir gezegene gitmiyor. Evet. Ama biz bunu biliyoruz ki sadece ilimi sınıflandıramıyoruz. Başka bir aleme gidiyor. Başka bir boyuta gidiyor. İşte burada anlatılanlar da onlar. İşte bu şeye gideceğim. Biraz evvele döneceğim. Açıklandığında size ağır gelecek, kaldıramayacağınız şeyleri sormayın. Yani işte bu gaybi bilgiler şeyler bilinir. Ama yine bak ne diyor? Size açıklanacaktır. Ne zaman? Kur'an indirilirken. Şimdi 1400 sene evvel bu ayetin manası vardı. Bugün manası yok mu? 2017'de yok mu? O zaman Kur'an hala nazil oluyor. Ve kişiye nazil oluyor. Nasıl ki Kur'an bu 6606 ayet, 6666 ayet, 6000 küsur ayet, 20 küsur senede peyderpey olaylara mahsus olarak indirildi ya, aslında yukarıda hazırdı o. İnzal edildi fakat tenziyle olaylara endekslendi. Yani bu müthiş bir şey aslında. Şeye birisi bir güzel bir örnek vermişti bana. Bir bina düşünün. Binanın bütün her şeyi hazır, önceden tasarlanmış. Ama dağınık vaziyette, armatür bir tarafta, tuğla bir tarafta, camı bir tarafta, geniş bir arazide duruyor. Yavaş yavaş kişi onu alıyor, monte ediyor. Alıyor, monte ediyor. Bu da bunun şekilde. Yukarıda aslı hazır. Fakat belirli bir sebepler, olaylar dizgisine endekslenerek gelmiş. O zaman tamam. Ama bize inmesine, bizim için de bu ayetlerin hepsi var. Fakat senin zaman ve mekan olarak uygun duruma gelmen bekleniyor. Buna tefekkürsel seviye de diyebilirsin, manevi konumun da diyebilirsin. Buna geldiğinde sana zaten inzal edilerek o ayetin manası açıklanarak ya da o bilgi açıklanarak sana izah ediliyor. İşte o zaman sen onu kaldırabilir hale geleceksin. La yükellifullahu nefsen illa vüsaha. Kişiye ancak kaldırabileceği yüklenir. İşte sen kaldırabilecek duruma geldiğinde zaten o bilgi veriliyor sana. Bunu önceden aldığın takdirde kaldıramaz konuma gelme ihtimalin var.
Şeyler de öyle değil mi hocam? Hı hı. Kafayı üşütenler, delirenler.
Evet. İşte şimdi meczup deniyor ama her deli meczup değil. Meczup cezbe kökünden. Cezbeye uğramış, cezbelenmiş manasına geliyor. Neyin cezbesi o? İşte manevi alemlerin cezbesi aslında. Yukarılara çıkıyor, kaldıramıyorsa oranın haliyle tekrar yeryüzüne indiğinde inebilirse oranın mantığıyla yaşamaya çalışıyor. Tabii yeryüzündekilere göre o meczubiyet durumu olarak algılanıyor. Mesela bu işte psikiyatri, psikoloji ilminde de aslında bilinmesi gereken bir şey. İşte din ucube kabul edildiği için, akıl dışı kabul edildiği için haşa bu alan faydalanmıyor. Elektriği dayıyorlar adama, şoku dayıyorlar, adam gidiyor. Yani her psikiyatrik durum bununla alakalı değildir. Yani bunun aslında bilinmesi lazım ama işte ilimle maneviyatın bir yerde birleşmesi lazım. Zaten bir de insanlar ayırıyor bunu. Bu bilgi neden gizleniyor sorusuna devam edelim. Şu aklıma geldi. Şimdi biz imtihan dünyasında yaşıyoruz. Arz ve sema belirli bir tekamül boyutunda zaten yaşıyor, var. Fakat insanın bir imtihan süreci devam ediyor. Bu imtihan süreci ne? Adem kıssasında anlattık. Adem ve Havva, Hazreti Adem ve Havva cennetten o hatayı yapıp da yeryüzüne indirilince tövbe ediyor Adem. Zaten iblisten farkı o. İblis şeytan tövbe etmiyor, Adem tövbe ediyor. Tövbe etmesine rağmen kabul ediliyor tövbesi. Allah kabul ettim diyor ama cennette kalamıyor. Burası ilginçti biliyorsunuz. Tekrar yeryüzüne indiriliyor. Demek ki tövbe af değil. Allah-u Teala orada sırrı açıklıyor zaten. Benden kim benden size bir hidayetçi gelir de kim ona uyarsa diyor ona mağfiret vardır o mahzun da olmayacaktır. Sürecin ana fikri bu. Yani Adem, Havva ve zürriyeti bizler dünyaya indiriliyoruz. Geriye dönebilmek için bir imtihan sürecine tabi tutuluyoruz. Layık olanlar Allah'ın rahmetiyle tekrar cennete geri dönebilecekler. Zaten tövbe kelimesinin kökü tabe, döndü, yüzünü döndü demek. Hem dönüş hem yüzüne bakmak anlamında. Yani dolayısıyla tövbesinin kabul edilmesi, cennete dönüşün kapısının açılması. Eğer Adem'in tövbesi kabul edilmeseydi yine yeryüzüne indirilecekti. Fakat bütün insanlığın artık geri dönüşünün kapısı kapatılacaktı. Şeytan konumunda olacaktı. Arzda yaşayacaktı. Sonrası meçhul. Cehennem olabilir. Olmayabilir. Böyle bir şey diyemeyecek. Ama en azından cennete dönüş olmayacaktı. Şimdi insanlık işte bu imtihan sürecini yaşıyor. Dolayısıyla gaybi bilgiler imtihandaki birisine aleni verilir mi? Yani cevaplar verilir mi? Verilmez. Ne olacağın, ne kazanacağın, ne yapacağın bilgiler verilir mi? Saklanıyor o yüzden. Şimdi şeytanların, cinlerin amacı da bunu insanlara satmaksa, değerlendirmek için, menfaat için ise tabii mekanizma gereği bunlar tutulurlar. Neden daha önceki devirlerde bu kadar kuvvetli değil de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bu kuvvetli? Çünkü Peygamber Efendimiz insanlığın en kamil peygamberi, insanlığın geldiği en yüksek seviyeyi ifade ediyor. Artık geri dönüş mekanizmasının maksimum olma kapısını açıyor. Bundan sonra artık çok daha kıymetli. Yani Adem'in tövbesinin kabul olmasının gerçekleştirilme durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an indirilmesi, dünyaya gelmesiyle beraber artık o en son süreç, final süreci başlıyor. Artık o bilgiler çok daha kıymetli. Eskiden o durum o kadar yoktu. Tekamül maksimum seviyeye, 7. seviyeye gelmemişti. Şu an insanlık 7. seviyeye de yaşıyor. Zaten onun da beklentisi var. Ehli olanlar bu ne demek istediğimi anlayacaktır. Bu konuyla meraklı olanlar. Devam edelim. Peki bir de bu olumlu kısımlara girelim. Yani peki bu sırrani bilgi, yani bunun dünyada kıymetli tarafı yok mu? Var. Ama şöyle olursa. Yani sana hayret ve hayran makamı sağlarsa. Şimdi elhamdülillahi rabbil alemin demiyor muyuz? Bunu aslında bizim hayret ve hayranlıkla söylememiz bekleniyor. Aman ya Rabbi nasıl yaratmışsın? Aman ya Rabbi bu nasıl bir mekanizma? Bunu anlayabileceğin, söyleyebileceğin yerde sana bilgi veriliyor.
Hayret de hayranlık secdesi yapın derler bazen.
Evet. Yani yoksa niye var? Biz diyor bakanlar için semayı donattık diyor. İşte o nazara eden insanlar, o nazariyatları pozitif ise, iyi niyetli ise o bilgi onlara açılıyor. İlmin şeyi şu. Şimdi en büyük murad-ı ilahi formülü düşünün, büyük şeyi. Ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi murad ettim diyor. Şimdi bilinmekliğini murad etmek nasıl olacak? İlimle de olacak. Hani Allah'ın ilim esması vardı ya, hatta sıfatı vardı da, alim esması, ilim sıfatı bununla da gerçekleşecek. Ama bilgiden murat tanımak. Şimdi arefe ile alime aynı şey olarak ifade ediyor. Alime ilimsel bilmek, arefe tanımak ve tanışmak anlamında. Hani men arefe nefsehu, kim nefsini bilirse kat arefe rabbehu, Rabbini bilir derken arefe geçiyor. Yani bilmekten amaç tanımak. Hatta bazen ilim uzaklaştırıcı bile olabiliyor. Yıllarca ilimle uğraşmış, Allah'la yakınlığı yok. Yani bu da uzaklaştıran bilim. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin, bu nice okumaktır. İlim okumaktan maksat Allah'ı bilmek. Kendini, yani nefsini bilmek anlamında. Nefsini bilen de Rabbini bileceği için de Rabbini bilmektir bu anlamda. Ha, bu anlamda ilim kıymetli. Sırrani ilimler sana özel kapılar açılıyor, hayret oluşturuyor, hayranlık oluşturuyor. Bu da sana Allah'a yaklaştırıyor. Zaten bu duruma geldiğinde bu bilgi senden esir gelmiyor. Sır diyebileceğimiz şeylerin içerisinde de bunlar var. Hazreti Hızır da bu ilmin yeryüzünde nakil kişisi olarak da Rabbimin görevlendirdiği bir kimse. Aynı zamanda ilim aracısız da veriliyor, biliyorsunuz bu şeylerden. Bir vehbi ilim var, bir kesbi ilim var. Kesbi, kesbederek, çalışarak, çabalayarak demek, böyle bir ilim var. Bir de vehbi ilim var. Vehhab'dan, hibeden geliyor. Hibe edilen bir ilim var. Hibe edilen ilim de özellikle Allah-u Teala tarafından ikram edilen bir ilim. Yani hep olumsuzluklardan bahsettik. Savunma sistemleri var, taşlanıyorlar, kovalanıyorlar. İşte insan alakalı ne yapacak bir bilgi. Bir de pozitifi var tabii ki bunun. Bu bilginin şeyi de bu. Evet, bayağı bir soru cevap şeklinde oldu. Neden böyle oluyor? Niye böyle şeklinde? Bu bayağı uzun süre bununla ilgili konuşabiliriz. Fakat fazla da teferruata inmeyelim diyorum. Diğer ayete bir geçiş yapalım. Vakit azaldı. Hafta içinde bir köprü olmuş. Olur. 11. ayet. Festevtihim ehum eşeddu halqan emmen halakna inna halaknahum min tînin lazibin. Ne demek? Buradaki mealde söylüyorum. Şimdi onlara sor ya da fetvasını sor. Yaratılışça kendileri mi kuvvetli, yoksa bizim yarattıklarımız mı? Gerçekten biz kendilerini, onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Şimdi fe gelmiş burada. Fe, şimdi yukarıdakileri, gerçekleri anladın. Hadi şimdi de şöyle yap anlamında bir fe harfi var orada. Fe-i takibiye deniyor ona. Onlara sor. Fakat is'elde sor emri burada farklı bir şekilde gelmiş. Bu kelimenin kökü fetva. İlginç. Bana da çok ilginç geldi. Onlara fetvasını sor. Fetva sor. Şimdi fetva ne demek? Fetva, müşkil bir soru var. Bu sorudan çıkmak isteyen birisinin talebi. Ona cevap fetva. O soruyu sormakta fetva istemek. Şimdi tabii Allah'ın Resulü insanlardan fetva istemiyor. Buradaki sorma amacı, hadi bu müşkül şeyin içinden çıkın bakalım. Kendi kendinize bir fetva verin bakalım. Bu olayı değerlendirin bakalım. Şimdi yukarıyı tabii sen layıkıyla, bizim birkaç haftadır yapmaya çalıştığımız gibi, tabii bizden çok daha fazlası yapılır elbette. Yaptıktan sonra bu gerçeği anladın mı? Semaların bu mekanizmasını, değerini gördün mü? Hadi bakalım onlara sor. Onlara zamiri kime gidiyor? Peki insanlara ya da Mekke kafirleri olabilir, inanmayanlar olabilir, sor. Sonra devam ediyor. Soru işaretidir Arapçada. Mimi ekidir. Hüm eşeddu halkan. Halik, yaratılış olarak daha mı kuvvetlidirler? Bu Arapçada buna ismi taftil deniliyor. Hangisi daha kuvvetlidir? Yoksa men halakna, bizim yarattığımız mı? Yani yaratılışça kendileri mi kuvvetli, yoksa bizim yarattıklarımız mı? İnna halaknatum, şüphesiz biz onları yarattık. Çamurdan, nasıl bir çamurdan? Yapışık bir çamurdan. Şimdi burada bir kıyas istiyor Rabbim. Ve bu kıyası Peygamber Efendimiz aracılığıyla insanlığa yaptırtıyor. Şimdi men halakna dediği bizim yarattıklarımız mı? Şimdi şey değil mi? Herkes Allah yaratmadı mı? Burada işaret yukarı. Hani yukarıda 5. ayete bakın. Rabbus semavatı vel ardı ve ma beynehuma diyor ya. Arz gök ve aralarındakilerin Rabbi. Ondan sonra da semadan bahsediyor ya. Semadakiler kastediliyor. Ve meleği âlâ özellikle orada işaret ediliyor. Bakın 5. ayette ma geçiyor. Ma beynehuma diyor ya. Yerlerin, göklerin ve arasındaki şeylerin demek ma. Ma hem canlı hem cansızlar için kullanılır. Ama 11. ayette de men halakna diyor. Yarattıklarımız. Men ise özellikle canlılar için kullanılır. Yani yukarıda alanı çok geniş tutuyor Rabbim. Yer ve gök ve arasındaki her şey diyor. Sistem olarak bahsediyor. Ama burada özellikle onların mı yaratılışı daha kuvvetli? Yoksa men halakna dediğinde de özellikle o semalardaki canlı unsurları bahsediyor. Özellikle de ne? Buradan anladığımıza göre meleği âlâ ve de melekler mi? Evet, bizim halk ettiklerimizle. Başka bir ayete işaret geldi. Haftaya bunu biraz daha teferruatıyla inceleriz inşallah. Biz diyor insanı yarattıklarımızın bir çoğundan üstün tuttuk diyor. Ama Adem'e secde emri var. Secde edenler melekler. İşte bununla ilgili birçok kafalarda soru işaretleri olmuş. Biz de bu soru işaretini bırakalım. Gazeteci gibi hissetmeye başladım kendimi. Böyle açıkta havada bırakıyorum ki heyecan oluştursun diye. İşte haftaya inşallah bunu açıklayacağız. İnsanlar meleklerden üstün mü? Melekler mi insanlardan üstün? Peki Rabbim bu 11. ayette niye böyle şey yapıyor? Sor onlara diyor. Onların mı yaratılması daha üstün? Yoksa bizim yarattıklarımız mı daha üstün diyor. Orada bir ilginç bir ifade var. İnna halaknahum, biz onları yarattık min tin. Çamurdan yarattık, bir de cıvıt bir çamurdan. Yani orada da hafif bir yaratılma açısından bir aşağılama var. İşte haftaya niye bunu bu şekilde söylemiş? Allah'ın nasip ettiği ölçüde açıklama izaha çalışacağız. Ezan okunuyor. Allah-u Teala bizi ayetlerine layıkıyla anlayıp ona uygun davranalardan eylesin. Allah-u Teala bize İlim nasip etsin. Onu da açıklayacaklar. Hafif açıklayayım. Taha suresinin 114. suresini okuyoruz da biz dua olarak. Ve kul Rabbi zıdni ilmen diyerek. Kul emir. Ne de. Şunu de diyor. Rabbim emir ediyor. Neyi? Zıdni. Beni ziyade, bizi ziyadeleştir. Pardon, zıdni. Beni ziyadeleştir. Hangi konudan? İlim. Bu ziyade, bunun kökü zade, ziyade, Türkçe'de geçmiş ya, fazlalık, artırma anlamında. Bütün o 80 küsur ayet var, ona baktım. Bir tek de, artırmamızı talep olarak edilen tek şey ilim. İki dakikamız alsın, onu söyleyeyim, boşuna çalışmış olmayayım. Kur'an'da iman, ilim, hidayet, vücut kuvveti, genel anlamda kuvvet, huşu, teslimiyet, Rabbimizin artırırım, artırıyorum dediği, bize cezbettirdiği alan, ama bunların içerisinden sadece şunu arttır dediği ilim. Ama işte o ilim kıymetli ilim, Allah'a yaklaştıran ilim. İşte Allah-u Teala'dan biz neyi talep etmeliyiz? Faydalı ilim. Faydalı ilimden de kasıt Allah'a güzel kulluk etmeye vesile ve Allah'a yaklaştırmaya, nefsimizi bilip sistemi anlayıp Allah'a yaklaştırmaya yarayan ilim. İşte Rabbim bu ilmi semaya koymuş, dünyaya da koymuş ama özellikle sema ve semalara koymuş. Allah-u Teala bize kendisine yaklaştıracak ilim nasip etsin. Eğer kaldırabileceğimiz boyutsaysa da bize hayret ve hayranlık ulaştıracak o gaybi sırrı ilimden de, ledünlü ilimden de nasiplendirsin inşallah. Ve ahuru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etubu ileyke. El Fatiha.